Ayrım 33.
İşkence masasına uzatsalar gene itiraf etmezdi adını. Kendini derhal tıka basa yedirip içirmeleri, sonra da giydirip en güzel arabayla Vici'ye götürmeleri için Tessa'nın oğluyum demesi yeterliydi şüphesiz. Ama domuzlu ihtiyarı boğmak bundan evladır. Tıpkı kendisi gibi bir değneğe yaslanmış bir asker geliyordu karşıdan. Ve iki asker birbirini tepeden tırnağa süzüp göz kırpıştılar. Şakalaştı biri. Zavallı Mareşal ordusunu da kaybetti. Hem de birine kaybeder gibi. Ve her biri kendi yoluna devam etti. Yeni bir gün başlıyordu. Yiyecek bir şeyler bulmak lazımdı gene. Orduyla uğraşmaktan çok daha önemli saydığı bir başka işi vardı Mareşal Petain'in. Daha dün büyük bir nutuk irad etmişti Fransız milletine. Hiç kimseyi aldatmak istemiyordu Mareşal ve kısık bir sesle durmadan tekrarlıyordu. Devlete güvenmeyiniz. Devlet hiçbir şey vermeyecektir sizlere. Çocuklarınıza umut bağlayın. Dinimize ve aile hayatına bağlı bir zihniyet içinde yetiştirin onları. Asıl desteğiniz onlar olacaktır. Mareşal'ın konuşmasını dinlerken derin bir hüzün bürümüştü Tessa'yı. Ne sefih oğlu Lucien ne de mağrur Deniz. Hiç kimsesi yoktu destek olacak. Ama birkaç dakika sonra aynı Tessa sinsi bir edayla Laval'e fısıldıyordu. 85 yaşındaki bir adamdan da başka bir şey beklenmez. Hele kendisini besleyen çocukları değil de devletse. Hiç kimsenin askerleri umursadığı yoktu. Seyyar memurlarına yatacak yer bulmak, Brutel'in başkanlığında Paris'e heyet göndermek, yeni anayasa metnini hazırlamak, harp malzemesini Almanlara bir an önce teslim ve De Gaulle taraftarlarıyla daha tesirli bir şekilde mücadele etmekle meşguldü şimdilik bakanlar. Ve ordu kendiliğinden dağılıp terhis olmuştu. Trenler çalışmıyordu. İşgale uğramış bölge sakinleri yürüyerek iniyorlardı güneye doğru. Parislilerle kuzeylilerse tamamiyle başıboş kalmışlardı. Ve köylüler kendilerini askerlerden korumaları için jandarmalara yalvarıyorlardı. Tepeyi tırmanmaya koyulmuştu Lucien. Bütün gün hiç kımıldamaksızın otların üzerine uzanıp kalmıştı. Tatlı bir havaydı. Doğuya, ilerideki şehrin gri kulelerine doğru yollanan ufak yuvarlak bulutların arkasına gizlenip duruyordu güneş. Lucien bununla oyalanıyordu. Hiçbir belirli şey hatırlamayı, geçmişin en kesin sahnelerini bile gözlerinde canlandırmayı denemiyordu zamanı duymak için. Bulutların akışına dalmak yetiyordu. Kısa ve hareketli bir şerit halinde görüyordu her şeyi. Henry'nin ölümünün, Jeanette'in eczanenin önünde durup da gülümseyişinin, kumulların ötesindeki denizin ve gri kulelerin üstünde sallanan hafif sisin birbirine karıştığı bir şerit. Nitekim güneş batıp da bulutlar akşam karanlığında kaybolduğu vakit hayatının sonuna gelip dayanmış olduğu duygusuna kapıldı Lucien. Ve derinden derine ürperdi. Soğuktan mı bu ürperiş yoksa korkudan mıydı bilemiyordu. Ölüm hiçbir zaman ürkütmemişti onu. Ama bu tepenin üzerindeki, bu süslü yıldızların altındaki bu serin akşam vaktinde bütün benliğini saran boğuntu başka türlü nasıl açıklanabilirdi? Kendisi de afallamıştı iyiden iyiye. Sonra birden haykırdı. Açım da ondan, Allah kahretsin. Sabahtan beri bir tek lokma olsun girmemişti kursağına. İnsan ürpermez de ne yapar? Biraz yiyecek bulmalıydı şimdi. Adımlarını hızlandırarak vadiye doğru indi. Dört köşe küçük bir pencereden sızan ışık titriyordu ağaçların arasında. Yaklaşıp kapıyı çaldı, bir yandan da bağırıyordu. Askere bir dilim ekmek. Serge'nin çiftliğiydi burası ve Serge günah çıkartmaya gidiyor diye karısını öldürmüş ihtiyar bir deliydi. Demir kıran cinsinden dev yapılı bir adam. İninin dibinde pusuya yatmış bir ayı. Daima panik halindeki bir hizmetçisiyle tek başına yaşıyordu Serge. Genç bir kızdı hizmetçi. Patronu azarladığı vakit hemen hıçkırığı tutardı. Serge'nin büyük oğlu epey zaman önce Kanada'ya gitmişti. Komşu köyde kayınbabasının evinde oturan küçük oğluysa başlangıçta solak diye çürüye çıktığı halde bir ay önce askere almışlardı. ve tesadüf Lucien'i Serge'nin küçük evine sürüklüyordu. Avazı çıktığı kadar bağırarak kapıyı yumrukluyordu Lucien. Ekmek, ekmek. Lahana ve soğan kokuları geliyordu bir başka pencereden. Hizmetçi kız çorba hazırlıyordu ve bu koku kendinden geçiriyordu Lucien'i. Delice bir öfkeye kapıldı. Pencere aydınlıktı ve ses gelmiyordu. Tahammül dışı bir şeydi bu. Küfretsinler, kovsunlar, dövsünler razıydı. Ama susmasınlar böyle. Kendisine cevap bile verilmemesi için mi savaşmıştı yani? Yüzünü cama yapıştırarak içeri baktı. Brutel'i hatırlatan bir ihtiyarın yüzünü gördü tüllerin arasında. Serge'nin Haçlıların şefine benzediği yoktu aslında. Lucien'in hiddetinden doğan bir aldanıştı bu. Hızını almak ister gibi bir parça açıldı pencereden ve haykırdı. Aç ulan namussuz, yoksa kurşunu yersin. Gerçekten de o parlak ve pis ışıklı lekiye ateş etmek üzereydi ki bir patlama sesi çınlattı ortalığı. Ve sağ ayağının üzerinde dans edermiş gibi bir yarım daire çizip devrildi Lucien. Düşerken bağırmamıştı. Serge'ydi o uzun acı çığlığı koyuveren. Öylesine bir çığlıktı ki yakınlarda oturan olsa insanlar dayanamaz koşardı mutlaka. Ama koca vadide sadece bu ev vardı, yankılanarak gidiyordu çığlık. Ah! Ve mutfakta hizmetçi dehşetten yarı ölü bir halde durmadan hıçkırmaktaydı. Bir zamanlar yalnız domuz avlamak için kullandığı tüfeğini fırlatıp Lucien'e koşmuştu Serge. Can çekişmesi uzun sürmedi. Aniden ölmüştü. Ay ışığı yeşilimsi bir renge boyamıştı şakaklarını. Gözleri, kedi gözleri gibi parlamaktaydı. Eflatun sarısı saçları ışıldıyordu karanlığın içinde. Ve Lucien, resimlerdeki yakışıklı hayduta benziyordu şu anda. Kaputunun üzerindeki kan, Serge bir de fener getirmişti gelirken, henüz kurumamış bir yağlı boya gibiydi. Fenerin yanına yere çöktü ihtiyar. Tabakasını çıkarmıştı cebinden ama tütün sarmayı unuttu. Ve gece yarısına kadar hiç kımıldamaksızın orada kaldı. Dağınık ak saçlarla kaplı kocaman kafası zor fark edilir bir hafif titreyişle sallanıyordu, o kadar. Hizmetçi kız evden çıkarak korka korka ölüye yaklaştı. Ne güzel bir oğlan dedi dayanamayıp ve hemen hıçkırığı tuttu. Kes sesini diye homurdandı Serge. Kız gitmek isteyince de burada kal dedi. Sonra da doğrulup duygusuz bir sesle konuştu. Haydutlar, her şeye rağmen kim bu? Bir asker, bir Fransız üstelik. Hizmetçi birden sarardı, efendisi ölünün üzerine kapanmış haykırmaktaydı. Piero, evladım, Pierocuğum benim. Sabahleyin zabıt tuttular. Tutanağın altını imzaladıktan sonra beni de götürün dedi Serge. Ama jandarmaların fazla uğraşma niyeti yoktu. Çavuş atıldı. Lucien'in üstünü aramış ama hiçbir şey bulamamışlardı. Tutanağa asker kılığına girmiş kimliği meçhul bir adam diye yazdılar. Tam o sırada bir çığlık attı hizmetçi kız. Buldum. Ölünün küçük gömlek cebinden çıkardığı bir kağıdı uzatıyordu çavuşa. Dörde katlanmış kağıt açılınca titiz bir elin özene özene yazdığı şu üç kelime çıktı ortaya. Fransa, Jeanette, Has. Haydutlar deyip bir balgam attı çavuş. 37. Clemens'in evine sığınmıştı Deniz ve yaşlı kadın sadece bundan ötürü Paris'te kalmıştı. Ne trampete sesleri ne de türküler uzanabiliyordu sarp sokağa. Dayanılmaz bir sessizlik oluyordu. Deniz'in dışarı çıkmak için her davranışında Clemens atılıp engel olmuştu. Bekle daha. Ortalıkta kimsecikler yok. Hemen farkına varırlar. Clemens sabahları elinde zembiliyle çıkıyor ve ekmek, sebze, bazen de et getiriyordu. Büyük bir coşkunlukla hazırlıyordu yemeği. Janotçu için çalışıyordu sanki. Günün haberlerini getirmekte de kusur etmiyordu Clemens. Deviller döndü. Russo ile karısı da döndüler. Söylediklerine göre insanların çoğunu geri getireceklermiş. Devil ağlayarak soruyordu bana. Peki ya komünistler? Ben de dedim ki komünistler şimdi meşru durumda değil. Yeraltı faaliyetindeler. Bunun içinde bilgi edinmek güç ama teslim olacak cinsten adam değildir onlar. Başka ne diyebilirdim ki? Ama bu onlara yetmiyor. Komünistlerden gayrı kime güvenebiliriz ki şimdi diyorlar. Hiçbiri Alman çizmesi altında yaşamaya niyetli değil sözün kısası. Şu sucuktan ye, çok güzel. O kadar aradım, tereyağı bulmanın imkanı yok. Zaten yakında hiçbir şey kalmayacak. Almanlar her şeyi yağma ediyorlar. Paraları bitecek gibi değil ki, alıp alıp dağıtıyorlar askerlerine. Sandıklar dolusu nevale götüren emir subayları gördüm yolda. Ne bulurlarsa alıyorlar. Kahve, çorap, ayakkabı. Sen gene yememeye başladın Deniz. Yarın öbür gün kıtlık başlayacak. Sapasağlam olmak zorundasın. Devilin hakkı var. Şimdi bütün umudumuz sizde. Panik başlar başlamaz Deniz'e haber gelmişti. Paris'te kalıp çalışacaksın. İrtibatı Gaston sağlayacak. Almanların geldiği günün arifesinde Deniz verilen adrese gitmişti. Yaşlar içinde bir kadın açtı kapıyı. Gaston'u tevkif ettiler dedi. Ben de yürüyerek gideceğim. Bütün yoldaşların evine birer birer uğradı ama bulamadı hiç kimseyi. Ya gitmişlerdi ya da gizlenmekteydiler. Deniz için en korkuncu eylemsizlikti. Geçmek bilmiyordu saatler. Tiktakları öylesine bezdiriyordu ki bazen saati kırıp parçalamak geliyordu içinden. Ve bir de bozuk lavabodan düzenli aralıklarla damlayan su. Misha nerededir şimdi acaba? Ne yapmaktadır? Misha'nın yaşayıp yaşamadığını bile öğrenemeden ölecek işte. Hem de nasılını bir daha işitemeyecek. Oysa birlikte olabilir ve mutlu bir hayat sürebilirlerdi. Oysa bu düşündüklerinin hiçbiri olmayacak. Ne görecekler birbirlerini ne de yaşayabilecekler. Almanlar Paris'te. İnanıncaya kadar tekrarlamak gerekiyor bu kelimeleri. Ve Mişat hala gelmiyor. Sakın öldürülmüş olmasın veya esir alınmış. Ne korkunç, ellerine canlı düşmek. Koskoca orduları esir ettiler. Uzun Haziran gecesinde yarı uykusunda durmadan tekrarlıyordu Deniz. Mişat, Mişat. Birden hatırladı. Kendisini Paris'te bırakacaklarını söylemişti Claude. Claude'u bulmak lazımdı. Adresi hatırlıyordu. Mayıs'taki alarmdan sonra Deniz bulup göstermemiş miydi Claude'a o odayı? Belki de hala aynı yerdeydi. Kim bilir? Uzak bir yolculuğa çıkarmış gibi Deniz'i uzun uzun kucakladı Clemens. İyice boya dudaklarını, o cins kadınlara ellemiyorlar. Şehrin merkezinden geçmesi gerekti. İlk Alman'a rastlar rastlamaz şöyle bir gerildi Deniz. Hani kendini tutmasa gerisin geri dönüp koşuya koyulacaktı. Ne pis bir surat, kolunda da bir gamalı haç. Ama sinirlerine hakim olma günüdür. Her şeyi dikkatle gizleme, esirgeme günüdür. Sadece bir tek şeyi, Claude'u bulacağını ve birlikte çalışacaklarını düşünerek yoluna devam etmeye karar vermişti. Ve işte büyük caddeler. Bakmak istemiyordu Deniz ama elinde değildi. Ve baktı. Kahvelerin taraçasına kurulmuş Alman subaylarının yanında fahişeler vardı. Plaj kıyafetindeydiler. Çıplak ayaklarında birer sandalet, tırnakları kırmızıya boyalı. Gülüyor, şampanya içiyor, kadeh tokuşturuyorlardı. Almanca sözcüklerle Paris kılavuzları doldurmuştu kitapçı vitrinlerini. Satıcılar hatıralık eşya uzatıyordu askerlere. Minyatür Eyfel kuleleri, süs iğneleri, Paris manzaraları, müstehcen fotoğraflar. İşgali umursamıyordu ticaret. Herkes para değiştiriyordu ve gazete satıcıları haykırmaktaydılar. Le Matin, Le Victoire. Bir gazete aldı Deniz, açıp baktı. Sevimli konuklarımız Paris mutfağının inceliklerini herhalde değerlendireceklerdir. Ve yanında bir ilan. İki fakülte mezunu, Almanca konuşan bir genç, garsonluk yapmak üzere iş arıyor. Fırlatıp attı gazeteyi. Bir çölü andıran bu zapt edilmiş kalabalık şehirde, yer kurtlarının ve kara böceklerin bulanık ve şüpheli hayatını yaşıyordu insanlar. Her şeyi satıyorlardı. Tabloları, gömlekleri, tebessümleri, elde kalmış son şeref kırıntılarını. Tiksintiyle soruyordu Dönis kendi kendine. Bu muydu Paris? Paris bu mudur? Nehrin sol kıyısına geçip uzun süre ıssız sokaklarda ilerledi. İnsanlar olmayınca yollar sonsuz gibi görünüyordu. Büyülenmiş bir şehir. Terk edilmiş mağazaların vitrinlerinde bildik eşyalar vardı hep. Boyun bağları, oyuncaklar, kavanozların içinde İngiliz bonbonları. Unutulmuş bir şemsiye çarptı gözüne. İhtiyar bir adam gibi kapalı bir kapıya yaslanmış kalmıştı. Balkonun birinde kurumuş bir sardunya, sonra bir kafes, içinde ölü bir kuşla. Ormanda uyuyan güzel diye düşündü Dönis. Çocukluk kitaplarından kalma bir resmi hatırlamıştı. Şatafatlı cepheler, Rönesans anıtları, bütün Louis tarzında sütunlar. Hiç bu kadar dikkatli, bu kadar yakından bakmamıştı bunlara. İnsan kalabalıkları örtüp gizlerdi taşları eskiden. Bugünse taşlar insanları yenmişti. Port Royal bulvarında bir kambur ağaçları seyretmekteydi. Kaldırımı bastonuyla yoklayarak ağır ağır ilerliyordu körün biri. Topal bir delikanlı geçti aksayarak. Şehirden kaçamamış olan bütün sakatlar şimdi deliklerden çıkıp yollara dökülmüşlerdi. Ihlamur ağaçları çiçek açmıştı artık. Etraf bir kır kokusuna bürünmüştü. Ürkek bir hali vardı dallar arasında uçuşan küçük kuşların. Motorların uğultusuna bir türlü alışamamışlardı. Şafak vaktinden gece vaktine kadar Alman uçakları geziniyordu zapt edilmiş şehrin üzerinde. Damları yalarcasına alçaktan uçuyorlardı. Bomboştu yol ve birdenbire bir kalabalık belirdi. Mülteciler geliyordu. Uyuyup kalmış bitkin çocuklar vardı kollarında. Daha bir hafta önce terk etmişlerdi şehri ve giderken yüzlerinde dehşet ve umut bir arada dalgalanıyordu. Yol soruyor, hainleri lanetliyor, hayata kavuşacaklarını düşünüyorlardı giderken. Şimdi ise salhaneye götürülen hayvanlar gibi ayaklarını güçlükle sürüyerek gelmekteydiler. Ve ne kadar çok şey görmüşlerdi bu birkaç gün içinde. Mitralyoz ateşi altında yatmış, trenleri zorla durdurup binmiş, zehirlenmiş kuyuların başında ağlamışlardı. Akrabalarını kaybetmişti birçoğu ama hepsinin birden kaybettiği bir şey de vardı. Umut. Paris'in kuşatılmış olduğunu bilmiyorlardı giderken. Ama çok geçmeden Kart'ta, Orleans'ta, Giyan'da Almanlarla karşılaşmışlardı. Ve yollarını kesmişti Almanlar. Gerisin gerisi göndermişlerdi. Yolda yakalanan bir kaçak hapishaneye döner gibi dönüyorlardı şimdi öz şehirlerine. Ve bir ana Almanların dehşet dolu gözlerle bakarak ağlayan çocuğuna "Sus yavrum sus" diye fısıldıyordu. Bir afiş gördü Deniz. Alman askeri kollarında bir çocuk tutuyor, Fransız kadını da güven dolu gözlerle askere gülümsüyordu. Afişin altında şu lejant vardı. İşte Fransız halkının gerçek koruyucusu. Paramparça bir eski tiyatro afişi göze çarpıyordu yanında. Odeon'da premier, hırçın kız. Parlak mavi gözleri vardı resimdeki Alman'ın. Ve şimdi bu gözler dört bir yandan denize dikilmişti. Nereye dönse hep bu gözlerle karşılaşıyordu. Sokağın öbür yakasına geçti gene o gözler. Birden bir çığlık attı. Gözler duvardan ayrılmış, üzerine doğru geliyordu şimdi. İlk çırpıda anlayamamıştı Dönüz, karşısındakinin canlı bir insan olduğunu. Hafif çakır keyif bir teğmen ağzını şaplatarak geçti. Kobelins Caddesi'ne çıkmıştı. 20-30 kadının meydana getirdiği bir kuyruk uzanıyordu güneşin altında. Birden bir çığlık yükseldi. Asker arıyorlar. Kadınlar telaş içinde komşu eve doğru koştular. Su karıştırılmış mavimtırak bir süt yayıldı galonun üzerine. Evin araba kapısında ajanlar belirmişti. İşçi gömlekli, asker pantolonlu genç bir adam vardı aralarında. Bir ses işitildi yeniden. Bırakın da anası geçsin. İlk anda Clemens'i görüyor gibi olmuştu Deniz. Yaşlı bir kadın yaklaştı askere, sımsıkı sardı oğlunu. Allah'a ısmarladık anne diye fısıldadı adam. Kadının kollarından koparıp bir hapishane arabasına ittiler askeri. ve kadın utançtan önlerine bakan ajanları tepeden tırnağa süzdükten sonra öldürücü bir sesle sordu. Demek şimdi de onlar hesabına çalışıyorsunuz. Ve işte gene mineli mavi gözleri konyak içiyor, sucuk tıkınıyor, kahkaha atıyorlar. Caddenin köşesinden sapmıştı. İtalya meydanının arka tarafında uzanan fakir bir mahalleydi burası. Çırılçıplak evler, çirkin ve kabuslardaki kadar korkunç. Ne ahalinin gürültüsü ne de rengarenk vitrinler. Hiçbir şey yoktu bu yoksul sokakları şenlendirecek. Birkaç ihtiyar bir sıranın üzerinde iskambil oynuyor. Bir asker görür görmez içeri kaçmaya hazır, sundurmaların altında bekliyor kadınlar. Ama Almanlar buraya sık sık gelemez herhalde. Kapıyı çaldı, cevap yok. Ama kim bilir? Kendilerine rağmen havaya uyarak ötekilerin kaçmak, kurtulmak arzusuna kapılarak son anda giden insanlar da olmuştu. Belki Claude da. Sonra Claude tevkif edilmiş de olabilirdi. Evleri didik didik ediyordu çünkü Almanlar. Kulak kesildi deniz, en ufak bir gürültü bile yoktu. Ve Claude eli sürgüde boğulur gibi düşünmekteydi. Geldiler işte. Açamıyordu bir türlü. Küçücük bir an daha hürriyeti tatmak. Sen. Uzun süre hiçbir şey söyleyemediler. Nihayet Claude konuştu. Gördün mü olup bitenleri? Her şey bir yana, bugünleri de göreceğimize katiyen inanmazdım. Almanlar Paris'te. Ne demektir bu, anlıyor musun? Claude'u inceliyordu deniz fark ettirmeden. Yanakları çökmüştü, gözleri alev alevdi. Kötü alamet. Hüzünlü bir havası vardı odanın. Bir parça ekmek, bir şiir defteri ve bir kitap duruyordu masanın üzerinde. Ve çeliğe su verildi. Bir şeyler yapmamız lazım dedi Deniz.